Ayrım 19.
Erkeklerin, günümüzde çoğunlukla kadınlardan nefret eden eşcinsel erkeklerin, belirlediği bu kadın imgesi ideal kabul edilir. Peki sonra ne olur? Kadınlar her köşeden bu cam ayakkabıya ayaklarını zorla sokabilmek için koşup gelirler. Rejimler, güzellik programları, giysiler ve makyaj malzemeleriyle vücutlarını zorlar, sakatlaştırırlar. Değersiz prensin düşlerindeki kız olabilmek için ne gerekirse yaparlar. Ama seçilecek başka bir yol yoktur ki. Bunları yapmazlarsa ceza korkunçtur. Toplumda yaşama hakları tehlikeye düşer. Böylece kadınlar görünüş bakımından gittikçe daha çok birbirlerine benzerler. Oysa bireyselliklerini dış görünüşleriyle ortaya koymaları beklenir kendilerinden. Bu yüzden kadınlar ne yapacaklarını şaşırırlar. Aynı zamanda hem birbirlerine benzemeye hem de tek olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Cinsel özelleştirilmenin gerekleri, güzellik idealinin gerekleriyle çatışır. Dış görünüş konusunda kadınların o aşırı nevrozuna yol açar. Oysa bu çatışmanın da çok önemli bir siyasal işlevi vardır. Birbirlerine daha çok benzedikçe, yalnızca yaratılmış bir ideale yaklaşıp yaklaşmamalarına göre ayrıldıkça, kadınların sınıf olarak kalıplaştırılması kolaylaşır. Kadınlar artık dış görünüş bakımından birbirlerine benzerler, aynı biçimde düşünürler, daha da kötüsü artık öylesine aptallaşmışlardır ki birbirlerine benzemediklerini sanırlar. Bunlar, kültürel mekanizmanın romantikliğin tamamlayıcı parçalarından bazılarıdır. Bu mekanizma, kadınların doğal sınırlılıklarının azalmasına karşın cinsel alandaki baskıların güçlenerek sürüp gitmesini sağlar. Romantikliğin yüzyıllar boyu siyasal amaçla kullanılması gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Her kültürel düzeyde gizli ya da açık bir biçimde etkisini sürdüren romantiklik, şimdi erkeğin güçlülük rolünün büyük ölçüde tehlikeye girdiği şu anda, öylesine etkin yeni bildirişme teknikleriyle yaygınlaşmaktadır ki, erkekler kendi ağlarına takılmaktan kendileri bile kurtulamamaktadırlar. Bu yaygınlaştırma işi nasıl yapılıyor? En küçük ayrıntıların kültürel bir açıdan verilmesiyle, örneğin koltuk altlarına deodorant sürmek, insanın yaşantısıyla bu yaşantıyı algılaması arasındaki uzaklık çok geniş bir yorumlayıcı ağ içinde büyütülmektedir. İnsanın yaşantısı her yerde, her zaman var olan kültür ağının yansıttığı bu yorumla çatışıyorsa, o yaşantıdan vazgeçmek gerekir. Elbette bu süreç yalnızca kadınlar için geçerli değildir. Bu imgenin yaygınlığı kendimizle olan ilişkilerimizi öylesine değiştirmiştir ki, erkekler bile erotik birer nesne olmasalar da nesneleşmişlerdir. Bu imgeler insanın kendi uzantıları olur artık. Gerçek kişiyi onun en son imgesinden ayırabilmek gittikçe güçleşir. Aslında bu arada imgenin arkasındaki kişi bütünüyle yok olup gitmiş de olabilir. 6. sınıfta sizin arkanızdaki sırada oturan, burnunu karıştıran, fıkralar anlatan, sol omzunda çarpıklık olan çocuk Arni, benimsediği imgelerin birbiri ardından gelen katmanları altında kaybolup gitmiştir. Lisenin maskarası, üniversiteli asi, James Bond, kızların sevgilisi ve bunun gibi. Her imge, öylesine inceltilmiş yeni bir katı gösterir ki, o kişinin kendisi de kim olduğunu bilemez artık. Üstelik başkalarıyla ilişkilerini de bu imge uzantısı aracılığıyla kurar sürdürür. Delikanlı imgesi, kız imgesiyle buluşarak aşk imgesini oluşturur. Kadın, bu karma karışık imge yığınının ötesine geçebilse de, aslında bu iş aylar, giderek yıllar süren, acılı, neredeyse tedavi edici bir ilişki gerektirir. Erkeği, gerçek benliğiyle acılar çekerek sevebildiği için takdir görmez. Tersine erkeğin gerçek kişiliğini ortaya çıkardığı için sarsılan erkek onu itebilir, ondan korkabilir. Erkeğin ondan istediği Pepsi Cola kızının bir dağ evi şöminesinin önünde Johnny Walker Red'e tatlı tatlı gülümsemesidir. Bu nesneleştirme süreci kadınları da erkekleri de etkiler. Ne var ki bu etki kadınlar üzerinde yukarıda anlattığım cinsel sömürü biçimlerinden ötürü adam akıllı karmaşıklaşmıştır. Kadın yalnızca bir imge olmakla kalmaz, aynı zamanda cinsel çekicilik imgesidir. Kadınların kalıplaştırılması her yere öylesine yayılmıştır ki, bundan haberli olmamak diye bir özür kabul edilemez. Her kadın, doğanın kendisine verdiklerini nasıl geliştirebileceği, bu gelişmeyi sağlayacak malzemeyi nereden bulacağı, almaması gereken kalorileri nasıl sayacağı konusunda sürekli ve çok açık bir biçimde aydınlatılır. Gerçekten de çirkin kadın artık öylesine azdır ki, neredeyse egzotik olmaya başlamıştır. Yarışma çılgın bir hıza ulaşmıştır. Çünkü herkes kendisini aynı dalga boyuna ayarlamaktadır. Geçerli güzellik ideali her yeri kaplamıştır. Sarışınlar yaşamdan daha çok zevk alırlar. Erotiklik de eretomaniye dönüşür. Son sınırına dek uyarılan erotiklik, tarihte bir eşi daha bulunmayan bir bulaşıcılık düzeyine ulaşmıştır. Tüm dergi kapaklarından, sinema perdelerinden, TV alıcılarından, istasyon ilanlarından kadın göğüsleri, bacakları, omuzları, kalçaları fırlamaktadır. Erkekler sürekli bir cinsel heyecan durumunda dolaşmaktadırlar. En iyi niyetlilerinin bile dikkatlerini başka bir şeye yoğunlaştırabilmeleri güçtür. Duyuların böyle bombardıman edilmesinin bir sonucu olarak cinsel uyarılma daha da ötelere kaymıştır. Sıradan uyarı yolları etkisini yitirmiştir. Giysiler daha kışkırtıcı olur. Etek boyları kısalır, sütyenler atılır. İçini gösteren kumaşlar yaygınlaşır. Erotik uyarıcıların bu denli yaygınlaşmasına karşın erkeklerin kendileri hiçbir zaman erotik nesneler olarak gösterilmezler. Kadınların erotikliği de erkeklerinki gibi gittikçe daha çok kadınlara doğru yönelir. Bu çok etkili propaganda sisteminin iç çelişkilerinden birisi de kadınların geçirdiği kalıplaştırılma sürecinin erkeklerde de açık olmasıdır. Başlangıçta fikir kadınlara dişilik rolünü daha iyi benimsetmek için ortaya atılmış olsa bile, televizyonu açan erkekler de en son karın eritme yöntemlerini, takma kirpikleri, döşeme cilalarını kullanıyor mu kullanmıyor mu görürler. Cinsel kışkırtıcılığın her şeyin böyle birbirine girmiş bir durumda açık açık gösterilmesi, her erkeğin daha önce etmiyorsa bile kadınlardan nefret etmesi için yeter nedendir. Görülüyor ki romantikliğin etkileri çağdaş bildirişme araçlarının yaygınlaştırılmasıyla büyük ölçüde artmıştır. Önceleri kültür, erkek egemenliğini erotiklik, cinsel özelleştirme ve güzellik ideali aracılığıyla sürdürse de, bu kültür süreçleri günümüzde artık aşırı etkili bir biçimde uygulanır olmuşlardır. Bildirişme araçları vururken öldürmekten suçludurlar. Tarihin bu anında kadın hareketinin yeniden canlanması, bir geri tepmenin çağımızdaki kültürel koşullama düzeni içindeki bir çelişkinin sonucu olabilir. Çünkü cinsel koşullanmayı böylesine yaygınlaştırarak bildirişme araçları, farkında olmadan kadınlığın aşağılandığını herkesin gözleri önüne sermiştir. Sonuç olarak cinsel sınıf sistemine kültürel koşullama araçları yoluyla saldırmanın ne kadar güç olduğunu kısaca belirtmek istiyorum. Cinsel nesneler güzeldir. Bu nesnelere karşı girişilen saldırı, güzelliğin kendisine karşı girişilmiş bir saldırı sanılabilir. Kadın hareketinden yana olanlar, çabalarını, Vogue dergisinin kapağındaki yüzün güzelliğini sert bir biçimde yatsımaya kalkacak bir aşırılığa dek götürmemelidirler. Asıl sorun şudur, o yüz insanca bir güzellik taşımakta mıdır? Yaşlanacak, değişecek, bir gün yok olup gidecek bir yüz müdür? Olumlu duyguların yanında olumsuzları da yansıtabilmekte midir? Yapay, destekleyici malzemeler olmasa dağılıp gidecek midir? Yoksa tahtanın maden olmaya çabalaması gibi cansız bir nesnenin çok değişik güzelliğini yalancı bir biçimde taklit etmeye mi çalışmaktadır? Erotizme saldırmak da buna benzer sorunlar yaratır. Erotiklik heyecanlandırıcı bir şeydir. Kimse erotikliğin ortadan kalkmasını istemez. Yaşam, o ateş de olmasa çok renksiz ve sıkıcı bir tekrar olabilir. Asıl önemli nokta da budur. Neden tüm coşkular, tüm heyecanlar, insan yaşantısının bir tek, dar, bulunması çok güç yoluna itilmiş, yoğunlaştırılmış da öteki bütün yollar bomboş bırakılmıştır? Erotikliğin ortadan kaldırılmasını istediğimizde, cinsel coşkunun, cinsel heyecanların ortadan kaldırılmasını değil, bunların yaşamımızın tüm alanlarına yayılmasını istiyoruz. Bu alan aslında çok geniştir. Kullanıldıkça da genişleyecektir. 8. Erkek kültürü. Dünya gibi dünyanın tanıtılması da erkeklerin yarattığı bir şeydir. Erkekler dünyayı kendi açılarından tanımlarlar ve bunu mutlak hakikatle karıştırırlar. Simone de Beauvoir. Kadınların kültürle ilişkisi dolaylı olmuştur. İki cinsin zamanımızdaki ruhsal oluşumları yüzünden kadınların çoğunun duygusal enerjilerini erkeklere harcadıklarını, oysa erkeklerin duygusal enerjilerini işlerinde yücelttiklerini gördük. Böylece kadınların sevgisi kültür makinesini çalıştıran ham yakıt olmaktadır. Bu arada sabahın erken saatlerinde yatak odasında geçen konuşmalarda kadınların erkeklere doğrudan doğruya verdikleri parlak fikirleri hesaba katmıyoruz. Duygusal destek olmanın yanında kadınların kültürle dolaylı olarak önemli bir bağlantıları daha vardı. Bu kültüre esin kaynağı olmuştur kadınlar. Esin perisi kadındır. Kültür adamları yüceltme süreci içinde duygusal çarpılmaya uğramış, yaşamı sanata dönüştürmüş, bu yüzden de yaşayamamışlardır. Oysa kadınlarla kültürün dışında bırakılan erkekler kendi yaşantılarıyla doğrudan ilişki içinde kalmışlardır. İyi de etmişlerdir. Kadınların kültürün içeriğini oluşturduklarını sanat tarihi doğrular. Karşı cins erkekleri erotik bakımdan uyarır, resmi yapan erkektir. Nü de dişi bir çıplaktır. Sanatta çıplak erkek vücudunun yüksek düzeylere eriştiği zamanlarda, örneğin Michelangelo gibi bireysel sanatçıların yapıtlarında ya da klasik Yunan gibi bütün bir sanat döneminde, erkekler eşcinseldir. Bugün konu diye bir şey varsa, sanatın konusu daha büyük ölçüde kadınlardan esinlenmektedir. Tutulan film ve romanlarda giderek yüce yönetmenlerin Antonioni, Bergman ya da Godard'ın yapıtlarında kadın kahramanların bulunmadığını düşünelim. Hiçbir şey kalmaz geriye. Çünkü son birkaç yüzyıl içinde özellikle halk kültüründe belki de kadının toplum içindeki güç durumuyla bağıntılı olarak kadınlar sanatın başlıca konusu olmuşlardır. Aslında bir aylık kültür ürünlerinin ilanlarına şöyle bir bakmak bile kadınların düşünülebilecek her şey olduğuna inanılması için yeter. Peki, kültüre doğrudan doğruya katkıda bulunan kadınlar yok mu? Bunlar sayıca hiç de çok değildirler. Tek tek erkek kültürüne katıldıklarında kadınlar her şeyi erkeklerin kurallarına göre yapmak zorunda kalmışlardır. Bu da hemen belli olur. Erkeklerin başlattığı bir oyunda erkek gibi yaşamak zorunda kaldıklarından, bu arada kadınlar bir yandan da eski dişilik rollerini, kendi seçtikleri bu amaçla çatışan bir rolü sürdürmeye zorlanmışlardır. Kadınların kültür oyununda erkekler ölçüsünde usta olamamaları şaşırtıcı değildir. Sonra bu, yalnızca bir ustalık sorunu değil, aynı zamanda kendine sadık olma sorunudur. Sevgi konusunda çağdaş kadının erkek psikolojisini taklit ettiğini, bunu sağlıklılıkla karıştırdığını, bu yüzden erkeklerden de kötü bir duruma düştüğünü, kadınlarda ortaya çıkan hastalıklara bile sadık kalamadıklarını görmüştük. Bu kendine sadık olma sorununun daha karmaşık katmanları vardır. Kadınlar kendi yaşantılarının ne olduğunu ya da bu yaşantının erkeklerinkinden ayrı olup olmadığını anlayabilecek araçlara sahip değildirler. İnsan yaşantısını yansıtan, incelemek amacıyla nesnelleştiren araç, kültür, öylesine erkeklerin etkisi altındadır ki, kadınlar kendilerini kültür açısından hiçbir zaman kendi gözleriyle göremezler. Böylece sonunda kadınların yaşantılarından doğan ama ağır basan erkek kültürüyle çatışan belirtiler yadsınır ya da bastırılır. Böylece kültür diktası yalnızca erkeklerin görüşünü yansıtacak biçimde erkekler tarafından kurulduğundan, şimdi de artık aşırı bir bombardıman biçiminde her yere yayıldığından, kadınların kendi gerçekliklerini kendilerine sadık kalarak algılayabilmeleri engellenmektedir. Örneğin kadınlar, pornografik çıplak kadın resimleri gördüklerinde neden heyecanlanmamaktadırlar? Sıradan gündelik yaşamda çıplak kadın vücuduyla karşılaşmak, örneğin bir jimnastik salonunun soyunma odasında başka çıplak kadınları görmek ilginç olabilir. Belki bu vücutların da ilginç gelip gelmemesi, erkeklerin koyduğu cinsel ölçütlere göre değişecektir. Ama hiç de doğrudan doğruya erotik gelmez kadınlara. Cinselliğin kültür içinde çarpıtılması, kadın cinselliğinin narsizizme dönüşmesini de açıklar. Kadınlar, doğrudan doğruya erkekle sevişmekten çok erkek aracılığıyla sınırlı bir biçimde kendileriyle sevişirler. Zaman zaman kültür içindeki bu erkek özne, kadın nesne ayrımı, kadınları erkeksi biçimlere göre öylesine duygusuzlaştırır ki bu, kadınların orgazma erme yeteneğini bile etkiler. Bir dipnot. Kadınların cinsel imgelere yoğunlaşamamaları, kadında cinsel soğukluğun başlıca nedeni sayılmıştır. Masters ve Johnson, Albert Ellis ve başkaları, cinsel bakımdan soğuk kadınlara orgazma erebilmeyi öğretirken, cinsel yoğunlaşmanın önemi üstünde durmuşlardır. International Journal of Sexology'de Hilda O'Hare, çok yerinde olarak bu sorunu toplumumuzda erkekte cinsel istek uyandırmaya yarayan sayısız uyarıcının yanında kadınları uyaracak hiçbir şeyin bulunmamasına bağlar. Yalnızca erkeklerin oluşturduğu kültürün kadınların görüşünde yarattığı çarpıtıcı etkilere başka örnekler de vardır. Bir kez daha figüratif resim tarihine dönelim. Çıplak resim geleneğinde erkeklerin karşı cinse eğilimlerinin sanatsal, hoşa giden bir biçim olarak erkek vücudunu değil de kadın vücudunu vurguladıklarını gördük. Kadın vücudunun ötekine bu biçimde yeğlenmesinin nedeni elbette kültür içinde üretilmiş yapay bir cinselliktir. Ama o zaman insan hiç değilse nü geleneğine bağlı kadın ressamlarda ters yönde bir eğilimin ortaya çıkmasını bekliyor. Oysa durum hiç de böyle olmamıştır. Ülkemizdeki sanat okullarının hepsinde sınıfları dolduran kız öğrencilerin büyük bir hevesle kadın modellerin resimlerini yaptıklarını görüyoruz. Bu öğrenciler erkek modelin her nedense daha az estetik, belki de alışılmamış yeni bir şey olduğunu kabul ediyor, erkek modelin neden hep altına bir şey giydiğini, kadın modelinse hiçbir şey giymeyi aklına bile getiremeyeceğini düşünmüyorlar. Sonra 19. yüzyıl dışa vurumculuk okulundan tanınmış kadın ressamların Berthe Morisot ve Mary Cassatt'ın yapıtlarına bakarken insan onların neden hep geleneksel kadın konularıyla uğraştıklarına şaşıyor. Kadınlar, çocuklar, çıplak kadınlar, ev içi resimleri ve bunun gibi. Bu bir ölçüde o dönemin siyasal koşullarıyla açıklanabilir. Kadın ressamlar erkek modellerin resmi şöyle dursun, herhangi bir şeyin resmini yapabilme olanağını elde ettikleri için talihli sayıyorlardı kendilerini. Dahası da var. Bu kadınlar büyük ustalıklarına ve kompozisyon yeteneklerine karşın gene de ikinci derecede ressamlar olarak kalmışlardır. Çünkü kendileri için gerçek olamayan bir dizi geleneği ve bir dünya görüşünü desteklemişlerdir. Bir erkek geleneğince kadın diye tanımlanan sınırlar içinde çalışmışlar, kadınları erkek gözüyle görmüşler, erkeğin kafasındaki kadının resmini yapmışlardır. Üstelik erkekleri kendi oyunlarında alt etmeye çalıştıklarından aşırılığa kaçmışlar, sonunda kendilerini tatlı çizgilere kaptırmışlardır. Bu yapıtlarını yozlaştıran, onları kadınca başka bir deyişle duygusal ve hafif kılan yalancılık böyle doğmuştur. Gerçek bir kadın sanatı ortaya koyabilmek için kadınların tüm kültür geleneğini yatsımaları gerekecektir. Çünkü erkek kültürü içinde bir kadının yaratılışında hiçbir rol oynamadığı bir geleneğin ölçütlerine göre başarılı olabilmesi, bu ölçütlerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Kadın kendi görüşünün ne olduğunu bulup çıkarabilse bile, bu gelenekte kadınların görüşüne kesinlikle yer yoktur. Erkeklerin oyununda hep kaybetmekten bıkıp, kültüre kadınca katılmaya çalıştığı durumlarda bile kadın, aşağılanmış ve yanlış anlaşılmıştır. Erkek Kültür Kurumu tarafından hanım sanatçı diye adlandırılmış, başka bir deyişle önemsiz ikinci derecede sayılmıştır. Kadın sanatçının iyi olduğunun, istenmese de kabul edilmesi gereken durumlarda, kadın sanatçının iyi ama önemsiz olduğunu ima etmek çok yaygındır. Böylece insan kendisinin ciddi, beğenisinin de çok ince olduğunu basit bir biçimde ima etmiş olur. Yalnızca kadınlar açısından yansıtıldığında, bu yansıtma çoğunlukla eksiksiz, özlü bir yaşantının aktarılmasından çok uzun bir protesto, bir yakınma biçiminde ortaya çıkıyor. Her şeyin sınırlı kaldığı belki doğrudur. Oysa aynı ölçüde geçerli olmasına karşın az sorulan başka bir soru daha var. Bu tür yansıtma hiç değilse mutlak gerçek olarak kabul edilmediği zaman ciddi, geçerli ve önemli sayılan yaygın erkek görüşüne göre daha mı sınırlıdır? Mary McCarthy bir yazar olarak grubunda Norman Mailer'ın Amerikan rüyasında olduğundan çok daha kötü müdür gerçekten? Yoksa kültür kurumunun denetmenleri, eleştirmenleri olan erkeklerin alışamadıkları bir gerçekliği mi anlatmaktadır? Erkeklerle kadınların değişik kültürel dalga boylarına açık oldukları, aslında erkekler için başka, kadınlar içinse bambaşka gerçekliklerin var olduğu, en kaba kültür biçiminde, resimli kitaplarda apaçık görülür. Şimdi kendi deneyimi anlatayım. Ben küçükken erkek kardeşimin bir odayı dolduracak resimli kitap koleksiyonu vardı. Okumayı deli gibi sevmeme karşın bu kocaman resimli kitap koleksiyonu beni hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Benim okuma beğenim onunkinden bütünüyle farklıydı. Erkek kardeşim savaş öykülerini, Dan Dan Dan ve Superman gibi ciddi resimli kitapları okuyordu. Rahatlamak için de Bugs Bunny, Tweety ile Sylvester, Tom'la Jerry, söyleyeceklerini bir türlü söyleyemeyen kekeme domuzların öyküleri gibi gülünç resimli kitapları okurdu. Estetik duyarlılığımı zedelemelerine karşın gene de bir nefeste okurdum bu gülünç kitapları. Bana da kardeşim kadar çok para verselerdi, annem babam beni onun kadar az denetleselerdi, ben de resimli aşk kitaplarından oluşan ciddi bir koleksiyon oluşturabilirdim. Gözyaşı, Toda ne olur suyu aramıza geçenlerden söz etme, kızcağız üzüntüden ölür. Ya da arada bir gerçek itirafları, eğlenmek için de hafif olan Archie ile Veronica'yı okuyabilirdim. Ya da belki erkekler için yazılan resimli kitapların daha renkli çeşitlemelerini, örneğin Plastic Man'i, bu binalardan binalara uzanabilen lastikten bir kolu olan bir Süpermen'dir. Ya da Vak Vak Kardeşi okuyabilirdim. Erkek kardeşimin para harcamadaki bu bencil rahatlığına gıpta ediyordum. Benden yoksun olan birçok kadın doyuramadıkları bu kız çocukluk tutkularını dile getirmişlerdir.